Böyle bir ortamda kesin sessizlik istediğiniz zaman ben Hristiyanım kiliseye gidiyorum deyin, gerçekten sessizlik oluyor. En geveze adamlar bile biraz susup böyle bakıyorlar ne oluyor acaba diye. Ve şey, garip sorular da geliyor. Mesela yeşil kart veriyorlar mı? Burada bunu söylemiştim geçenlerde ama buna çok önem veriyor bizim insanlarımız. Yeşil kart kim veriyor? Burada bilmiyoruz kim verecek. Sen veriyorsun abi. Rab veriyor. Amin. Evet. Bugün kardeşler gene ilahilerde tapınmada olsun, gene paylaşımlarda olsun ve kardeşimin yaşadıkları olsun. Gene bir şeye işaret ediyordu ki konumuz da zaten bununla ilgili ve hamdolsun çok yerinde oldu her şey. Bugün bu konuyu konuşacağız. İsa Mesih üzerine tabii ki. Ve Yuhanna İncil'de konuşacağız. Çünkü yeni bir seriye başlıyoruz. Yuhanna İncil'ini baştan sona kadar sırayla ele alacağız. Bugün birinci bölüm, ilk bölüm benim paylaşacağım. Ve bununla ilgili konuşacağız. Ve burada da bu Yuhanna İncil'inin ilk kısımları özellikle tamamen bu konuyla ilişkili şeyler. Diğer üç İncil, İsa Mesih'in hayatını daha çok biyografik olarak ele alır. Geçmişinden başlayarak, atalarından, soy ağacından başlayarak İsa'nın yaşamını sırayla derece derece ilerleyerek verirler. Ama Yuhanna öyle değil. Yuhanna farklı bir şekilde başlar. Ortadan pat diye. Ve olaya tam direkt doğrudan girerek başlar. Bu yüzden Yuhanna ilginç ve bir o kadar da güzel, ele alınması çok zevkli, çok kıymetli bir kitap. Diğer bütün kutsal kitaplarımız gibi tabii ki. Peki Yuhanna diyoruz da aramızda yeni imanlı veya misafir kardeşlerimiz olabilir. O yüzden şu açıklamayı yapmama izin verin. Yuhanna yazdı dediğimiz zaman ne demek oluyor? Bu kitabın aslı nerede de Yuhanna onu bir daha yazdı gibi bir şey yok. Niye dört İncil var? Evet, çünkü dört kişi yazdı. O yüzden dört İncil var. Ve diğer kitaplar da var. Hepsi 27 tanedir yeni ahiti oluşturan kitapların. Ve bunlar insanlar tarafından yazılır kardeşler. Tanrı kitapçı değildir. Kitap yollamaz. Sizin evinize, elinize bir kitap yollamaz. Yazar değildir, kendisi kitap yazmaz. Ama onun kutsal ilhamı altında, kutsal esini altında insanlar duyduklarını, gördüklerini yazarlar. İşte Yuhanna da böyle birisiydi. Tanrı'nın sesine, iç sesine kulak verdi ve şahit olduklarını yazdı. O yüzden dört tanıklık altında dört İncil vardır. Ve bunlardan en ruhsal olanı, en İsa Mesih'in kişiliğini, kimliğini ve yeryüzündeki konumunu ele alan kitap Yuhanna İncil'idir. Ruhsaldır. İsa Mesih'in ruhuna ve asıl kimliğine yoğunlaşmıştır. Yuhanna kitabında kendisini genellikle en sevgili öğrenci olarak tanıtır. İsa Mesih'in kendi adını tabii ki vermez yazar olarak ama İsa Mesih'in en sevgili öğrencisidir. Çok gençti. Bu yüzden herkesten uzun yaşadı. Ve uzun yaşadı gerçekten. Efes'teki kilisede uzun yıllar bulundu. Sonra sürgünde Patmos'ta öldü. Elçilerin içinde eceliyle ölen tek kişidir. Diğerleri hep öldürüldüler. Müjdeyi paylaşırken. Şimdi bize gülüyorlar hamdolsun. O zaman öldürüyorlardı. Onlar bu uğurda canlarını verdiler. Biz gene şanslıyız. Demek ki gülünmek, alay edilmek gene bir derece iyi bir şey. Evet, elçiler içinde eceliyle ölen tek kişi Yuhanna'dır. Patmos'ta sürgündeyken öldü. Ve bu yüzden onu şanslı sayıyoruz. Diğer elçiler bildiğimiz gibi bu uğurda dünyanın çeşitli yerlerine dağıldılar ve can verdiler. Ve Yuhanna'nın kitabına bakacak olursak tam ortadan girdi. Tam söylenecek şeyi söyleyerek başladı Yuhanna. Ve bu yüzden de çok etkileyici, çok değerli bir giriş yapar. Öyle ki benim okuduğum kitapların içinde en güzel giriştir ve en etkileyici olandır. Şimdi bunu sizle paylaşmak istiyorum. Yuhanna 1'e 1, ilk sözler. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olamadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. İşte bu olağanüstü şiirsel sözlerle Yuhanna hem kendi müjdesine çok etkileyici bir giriş yaptı, hem de İsa Mesih'in kimliği ve yeryüzündeki göreviyle ilgili bizlere çok değerli bilgiler verdi. Doğrudan bir anda. Şu başlangıcın güzelliğine bakar mısınız? Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Bu söz, bizim burada konuştuğumuz, günlük hayatımızda konuştuğumuz sözden biraz daha farklı bir şey. Yunanca, Grekçe orijinalinde bu logos olarak geçiyor. Logos, söz fakat günlük hayattaki bizim kullandığımız söz gibi değil. Sosyoloji, psikoloji, jeoloji dediğimiz zaman o loji, logos eki bir bilimsellik, bir kesinlik anlatır. İşte bu içerikli söz, kesin söz anlamında logos, Tanrı'nın sözü olarak burada kullanılmıştır. Yaratan, var eden söz. Yani hiçlikten varlığı çıkaran, yokluktan evreni yaratan ve onu düzenleyen ve onu yürüten söz. İşte böyle bir söz. Tanrı'nın sözü bu. Tanrı'nın ağzından çıkan söz. Ve işte bu Tanrı ile birlikte olan söz beden alıp aramızda bulundu. İşte İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili en gizemli ve en derin sözleri Yuhanna bir anda söylüyor ve giriyor. Çok muhteşem bir giriş, çok etkileyici bir giriş. Kesinlikle çok düşündürücüdür. İşte bu hiçlikten varlığı çıkaran ve varlığın ışığı olan, varlığın temeli olan, nedeni olan ışık ve o sözdü. Şimdi bu başlangıçtaki ilk cümleyi şöyle söyleyebilir miyiz? Söylersek doğru olur mu? Başlangıçta İsa vardı. İsa Tanrı ile birlikteydi ve İsa Tanrı'ydı. İşte bu logos ya da söz burada gerçek amacını ve gerçek anlatımını ortaya koyar. İsa Mesih'in kimliği ve kişiliği ve görevi ve yapısı. Bunu burada görebiliriz. İsa Tanrı'ydı. Bugün burada kardeşlerin dile getirdiği gibi ve hep sorulduğu gibi ve ilahilerde geçtiği gibi İsa Tanrı'dır. Hani soruyorlar, öyle bir ilahimiz var, İsa kimdir? Eskilerden mi, peygamber mi, insan mı, nedir? Cevap Yuhanna'nın ilk satırındadır. İsa Tanrı'dır. Ezelden beri Tanrı'dır. Hiçliğin ortasından yaratılış çıktığı anda İsa Mesih vardı. Zaten kendisi de İbrahim'den önce ben varım demiştir. O Tanrı'daydı, Tanrı ile birlikteydi. Ve Tanrı'daki Hristiyan inancının büyük gizemlerinden biri, tek Tanrı'daki üç ayrı kişiliğin bir parçasıydı, bir tanesiydi. Ve o Tanrı'ydı. Tanrı ile birlikteydi ama beden alıp aramızda yaşadı. Öyle ki Tanrı görünür olsun, görünmeyen, bilinmeyen Tanrı aramızda var olsun. Çünkü yeryüzünü karanlık sarmıştı ve o karanlığın bir şekilde aydınlanması gerekirdi ki kurtuluş olsun. İşte O karanlıkta parlayan ışıktı İsa Mesih. Tanrı'nın sözüydü ve aramıza geldi, beden aldı, bizlerden biri gibi yaşadı. Öyle ki ona iman eden hiç kimse mahvolmasın. Şu sözlerin de güzelliğine bakalım mı bir daha? Yaşam ondaydı, yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu anlamadı. Yeni dilde alt edemedi diye geçer. Ama ikisi de aslında aynı anlama gelir. Karanlık anlamadı, onun için karanlıkta kaldı. Ya da karanlık onu yenemedi, alt edemedi. Ona üstün gelemedi. Zaten gelmesi mümkün değildir kardeşler. Çünkü ışık parladığı anda karanlık ortadan yok olur. Karanlık bunu bildiği için karanlıkta kalmaya çalışacaktır. Ama gücü belli bir yere kadar ve o noktanın ötesinde Tanrımız İsa Mesih'in gücüyle karanlık alt edilecektir. Ve edilmiştir de. İsa Mesih gömüldüğü karanlıktan üçüncü günde çıktı. Karanlığı parçalayarak çıktı, karanlığı yıkarak çıktı. O hem %100 Tanrı hem de %100 insandı. Bizim aramızda bizler gibi göründü, bizler gibi yaşadı. Çünkü hem Tanrı hem insandı ve öyle olması gerekiyordu. Çünkü insan Tanrı ile bağını koparmıştı. İnsan ve Tanrı birbirinden ayrılmıştı. Onları tekrar bir araya getirip tekrar bağlamak için işte hem Tanrı hem insan olan bir adaptör gibi düşünün. İnsanı ve Tanrı'yı tekrar birbirine bağladı. Bir tarafı Tanrı, bir tarafı insan olan bir adaptör gibi. Hem Tanrı hem insan. Ve o işte kopmuş olan insanı tekrar Tanrı'ya bağladı. Bir değiş tokuş yaptı bu arada da. İnsan günahlıydı ve günahı yüzünden ölümlüydü, ölecekti. Çünkü günahın bedeli ölümdür, yokluktur. Öbür tarafta hayat var, Tanrı var, o da bu tarafta. Ve insana bağlandığı anda onun günahını çekti, kendi üzerine aldı ve kendisindeki hayatı ona transfer etti. Böylece Tanrı'dan kopan, yani yaşamdan kopan insanı tekrar Tanrı'ya bağladı. Nasıl ki bir bitki kökünden koparılırsa artık yaşayamaz, insan o durumdaydı. Ve gene de iman etmeyen insan o durumdadır. Çünkü Tanrı ile bağını koparmıştır. Tanrı ile yaşamla bağı yoktur. O artık ölüme mahkumdur. Kopmuş bir bitki vazoda ne kadar yaşarsa dünyadaki günü o kadardır. O dolduktan sonra onun hayatı sona erecektir. İşte İsa Mesih bizleri yeniden kökümüze bağladı, Tanrı'ya bağladı ve bizleri tekrar Tanrı ile ilişkili hale getirdi. Bunun için hem insandı hem Tanrı'ydı. Bu öyle olmasaydı zaten bu olamazdı. Bizler için kendi hayatını verdi çünkü o lütfun ta kendisidir. Karşılıksız kurtarıştır. Aslında burada karşılıksız kelimesi çok şey ifade ediyor kardeşler. Çünkü biz Tanrı'ya hiçbir şey veremeyiz. Biz Tanrı'dan bir şey aldığımız zaman o lütuftur, karşılıksızdır. Bir şey vererek bir şey alamayız. Tanrı'yla ticaret yapamayız. Bu kadar günahım var, şu kadar sevabım var. Oturalım, toplayalım, bunları karşılaştıralım. Hangisi önde? Aa, biraz borçluyum, azıcık daha iyilik yapayım sana, öyle gelirim diyemeyiz. Ve para atıp kola alacağımız bir makine değildir Tanrı. Bir marketçi değildir. Tanrı'ya bir şey verip bir şey alamayız. Bunu aklımızdan atalım. Tanrı'dan bir şey alırsak o lütuftur. Tanrı bize verir. Birisinin evine gitmek istediğimizde hadi en tepedeki kişiyi alalım. Biraz daha şey olsun. İngiltere kraliçesini düşünelim. Buckingham Sarayı'nda yaşamak istiyorum artık. Kraliçe beni nasıl kabul eder? Ne yapabilirim onun için? Hiçbir şey. Ona verebileceğim bir şey yok. Ne verebilirim? Günde 5 kere God Save the Queen söyleyeyim. bir şey ifade eder mi? Onun için kuğu mu keseyim? Buckingham Sarayı'nın etrafında mı dolaşayım 7 kere? Tavaf edeyim, beni kabul etsin diye. Bunlar anlamsız. İsterse beni kabul eder. O kadar basit. Evet, beni severse, isterse kabul edecektir. Aynen böyle. Birbirimizi de öyle kabul ederiz. Severiz ve evimize kabul ederiz. Bir şey vererek, karşılığını vererek Tanrı'dan hiçbir şey alamayız. O yüzden şurası kesin. Tanrı'dan alacağımız her şey lütuftur. İsa Mesih'in aracılığıyla olmuştur. Ona bağlanmışsak, İsa Mesih adaptörü üzerinden Tanrı ile ilişki içindeysek, ondan alacağımız her şey lütuftur, karşılıksızdır. Ama peki dua etmeyelim mi? Tabii edeceğiz ama dua Tanrı için değil, bizim için. Bizi Tanrı'ya yaklaştırmak, Tanrımızı hissetmek, onun koruyuculuğunu, sevgisini hissetmek ve ondan biraz bir şeyler istemek için dua ederiz. Onun kurtuluşla doğrudan bir ilgisi yoktur. Kurtuluş imanla olur. Yani o adaptöre bağlanmakla, İsa Mesih'e bağlanmakla, kendimizi oraya eklemekle olur. O zaman kurtuluş ve lütuf gelecektir. Bu yüzden denilmiştir ki Yuhanna 1.12'de kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. İşte kurtuluşun bütün özü de bu kelimelerde, bu ayetlerde saklı. Onun adına iman edenler Tanrı'nın oğulları olarak çağrılacaklar. Çünkü İsa Mesih'e biz bağlandığımız anda o bize kendi kimliğini verir. Burası çok güzel. İsa Mesih bizleri kendi kimliği altına alır ve nasıl o Tanrı'nın oğlu olarak yeryüzüne geldiyse bizleri de Tanrı oğulları, Tanrı kızları olarak kabul edecektir. Kendi kimliğini bizlere veriyor. Düşünün, bir yere girmek için kimlik okutmak gerekir bazı yerlerde. İsa Mesih bize kendi kimliğini veriyor. Ve onunla geçip okutup kendimizi Tanrı'nın krallığına geri götürebileceğiz. İşte o yüzden Tanrı'nın adına iman edenlere kurtuluş vardır diyoruz. Dua edeceksek bu kurtuluşu aldığımız için şükrederek dua ederiz. Bunun için de Mesih'te olmak gerekir. Yoksa sesimiz ne kadar yükselirse yükselsin, ne kadar bağırırsak bağıralım, Tanrı'yla bağımız yoksa o sözler Tanrı'ya ulaşamaz. Bağlantımız kopmuşsa, Tanrı'dan kopmuşsak sesimizi Tanrı'ya ulaştıramayız. İşte Tanrı'nın oğulları olmak, Tanrı'nın adına İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğuna iman etmekle, ona katılmakla ve onda birleşmekle mümkün olacaktır. O kimliği almak için bunu yapmamız gerekir. Onda kalmalıyız. Kimlik kartının bir aidatı yok, faiz yok, hiçbir şey yok. Yalnızca adına iman edenlere bu Tanrı'nın oğlu olmak, Tanrı'nın kızı olmak kimliği verilir. Karşılıksız olarak, lütuf olarak. İşte bunun için İsa Mesih aramıza geldi. Tanrı'yla kopmuş olan bağımızı yeniden kurmak, bizleri Tanrı'yla ilişkili ve ondan beslenen, sürekli onunla ilişki halinde olan insanlara dönüştürmek için. Ölümlü kimliğimizden çıkarıp bizleri yaşayan, gerçek birer canlı insana döndürmek için geldi. Ve İsa Mesih geldiği zaman onu ilk bir kişi tanıdı. O da Yahya'ydı. Şöyle dedi. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yahya onu görür görmez tanıdı. İşte o lekesiz, tertemiz, pak, kusursuz Tanrı kuzusu, dünyanın günahına kefaret olarak gönderilen Tanrı kuzusu karşıdan geliyordu ve Yahya onu görür görmez tanıdı. İşte dedi, dünyanın günahını ortadan kaldıran budur. Peki tanıdı. Aslında Yahya ile İsa kuzendiler. Yani o güne kadar tanışmamış değillerdi. Ama ilginçtir. Yahya onu o şekilde gördüğü zaman anladı ki o güne kadar kuzen zannettiği adam aslında Tanrı'nın oğlu. Tanrı'nın oğlu ve yeryüzüne indi. Kutsal Ruh onunla birlikteydi ve o Tanrı'nın kuzusuydu. Günahsız, lekesiz kuzu, günü geldiğinde boğazını kasaplara teslim edecek olan kuzu. Barış elçisiydi. Hiç şiddete başvurmadı, hiç kimse için kötü söz söylemedi. Düşmanlarını affetti ve kendisini bütün insanların kurtuluşu için feda etti. Bunu yapmasaydı onun yerine biz ölmüş olacaktık. Bunu yaptı, o öldü ki bizler hayatta kalalım ve bizim yerimize kendisini feda etti. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıracak olan buydu. Ve evet. Yahya'nın haykırdığı da buydu. Yahya biliyoruz ki çöllerde yaşayan, çekirge yaban balığıyla beslenen, dışarıda açıkta yatan ve sürekli haykırarak insanları o kesin anın gelmekte olduğunu hep bildirilen, eski ayet boyunca bildirilen bütün peygamberlerin tanıklık ettiği, bütün peygamberlerin ve kutsal yazıların anlatmak istediği o anın yaklaşmakta olduğunu bilen kişiydi Endi. Yahya. Yahya bunun için yeryüzündeydi. Onun görevi tanıklıktı. Ve o tanıklığını orada yerine getirdi. O şöyle dedi. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Hiç kimsenin hiçbir zaman görmediği ve insanca algılanamaz olan, insan tarafından görülemez olan Tanrı'yı görünür kılmak için aramıza geldi, beden aldı ve yaşadı. İşte Yahya bunu bağırıyordu çöllerde. Ve sürekli bağırıyordu. Haykırıyordu. O an işte insanlık tarihinin en önemli anı gelmek üzereydi. Yahya'nın tanıklığı buydu. Tanrı çocukları olacaksınız. Yeniden doğacaksınız. Ve Adem'den gelen günahlı kimliğiniz, kişiliğiniz gidecek. Yeniden Tanrı'nın evlatları olarak tekrar dünyaya geleceksiniz. Bedenden, kandan ya da insanın arzusundan değil ama Tanrı'dan yeniden doğmuş evlatlar olarak, tertemiz ve yepyeni bir kalp almış olarak, taştan değil gerçek bir kalp almış olarak tekrar geleceksiniz. İşte Mesih bunun için geliyordu ve onu tanırsan o da seni tanıyacaktı ve Tanrı'nın oğlu olmak onurunu bizlerle paylaşacaktı. Bizim görevimiz Mesih'e tanıklık etmektir. Mesih de bizlere tanıklık edecektir. İşte Yahya İsa'ya tanıklık eden ilk kişiydi. Ve onu görünce haykırdı. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıracak olan Tanrı kuzusu budur. Bunu kendisi uydurmadı. Çünkü bu söyleniyordu. Eskiden beri bilinirdi, bir Mesih beklenirdi. Bir kurtarıcı Mesih'in geleceği ve dünyanın kaderini, insanın düşüşünden kaynaklanan bu kötülüğü ortadan kaldıracak, silecek olan bir kurtarıcının geleceği bilinirdi. Ve bunun için Yahya'ya da gelirlerdi. Ona vaftizci derlerdi. Çünkü insanları nehir suyuyla, ırmak suyuyla vaftiz ederdi. Ve onlara gelecek olanı haber verirdi. Hani böyle önemli bir şey başlamadan önce davullar çalar ya, trompetler çalar, trompetler çalar. İşte Yahya'nın yaptığı oydu. Yeni gelecek olana insanları hazırlamak görevi vardı. Eski peygamberlerden gelen o bilgiyi, o uyarıyı paylaşıyordu. Ve bunlardan önemlisi, bugün de kardeşlerin bahsettiği gibi Yeşaya'nın şu sözleriyle paylaşırdı. Siyon'a müjde getiren, yüksek dağa çık. Ey Yeruşalim'e müjde getiren, yükselt sesini, bağır, sesini yükselt, korkma. Yahuda kentlerine, işte Tanrınız de. İşte egemen Rab gücüyle geliyor. Kudretiyle egemenlik sürecek, ücreti kendisiyle birlikte ödülü önündedir. Sürüsünü çoban gibi güdecek, kollarını alacak kuzuları, bağrında taşıyacak, usul usul yol gösterecek emziklileri. O zaman uykudan kalkma vakti kardeşler. Kalkalım ve gelecek olana hazırlanalım. Mesih geliyor, kral geliyor. Yeryüzünün ve göklerin kralı olan Tanrı'nın biricik oğlu Mesih İsa yeryüzüne geliyor. İşte Yahya bunu bağırıyordu ve bunu haykırıyordu. İnsanlık tarihindeki en önemli anlardan biri başlamak üzereydi. İşte onun için. Ama Yahya'yı tam olarak anlamayan insanlar da vardı ve hala vardır. Ona geliyorlardı. Yahya sen Mesih sen misin diyorlardı. Hayır ben değilim derdi. O zaman İlyas sen misin? Hayır derdi. Sen peygamber misin abi? Hayır. E o zaman kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim dediler. İlginç çünkü onu o kişileri birileri göndermişti. Bunların da kim olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ferisiler. Tapınak önderleri. Çünkü onlar da bir şeyden kuşkulanmaya başlamışlardı. Eğer Mesih gelirse tapınak olmayacaktır. Çünkü Tanrı'yla bağ kurmamız için tapınağa gerek kalmayacaktır. Belki de bir şekilde bunu hissettiler ve şüphe içindeydiler. Bu düzen bitecek mi? Onların üstün ve ayrıcalıklı konumu, Tanrı ve insan arasında aracılık eden konumu acaba bozulacak mı? Mesih gelirse artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Eğer Mesih geliyorsa Ferisiler evet endişe içindeydiler. O yüzden birkaç kişi topladılar. Kendileri de gitmiyor. Bunlar ağır adamlar böyle. Gidin sorun bakayım şu Yahya çölde bağırıyor. Bu neci niye bağırıyor? Mesih miymiş neymiş? Gidin bir sorun dediler. Ve adamlar geldi. Abi sen Mesih misin? Hayır. İlyas mısın? Hayır. E peygamber misin? Hayır. E o zaman abi bir şey söyle de gidelim yani bizi gönderdiler. İşimiz gücümüz var. Bir cevap vermemiz lazım. Kimsin sen dediler. İşte Yahya onlara şöyle yanıt verdi o zaman. Ben suyla vaftiz ediyorum. Ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. Bu cevap bu kişileri acaba yardımcı oldu mu yoksa daha mı çok kafalarını karıştırdı? İyice mi ne cevap vereceklerini şaşırdılar kendilerini gönderen ferisilere. Abi birisi geliyormuş bundan da büyük ne yapacağız? Evet, zor bir durum ama bizim için çok iyi durum. Yahya biliyordu kendi durumunu. Hiç lafı dolaştırmadı. Benden daha büyük olan geliyor dedi. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. Yani her şey değişiyor. ve değişmek üzereydi. Hani dediler ya, hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak, hep böyle derler. Ama esas hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı an o zamandı. Dünyanın yaratılışından beri olacak ve olmuş en büyük olay dünyaya geliyordu. Tanrı beden alıp insanların arasına geliyordu. Tanrı gökyüzündeki tahtını bırakıyordu. Oğul olarak yeryüzüne iniyordu. Bir insan olarak, %100 insan, %100 Tanrı, ikisi bir arada. İnsanı ve Tanrı'yı kopmuş olan bağlantıyı kurmak için. Ve işte Yahya'nın tanıklık ettiği ve bağıra bağıra söylediği buydu. Hakikaten bunu bağırarak söylemek lazım. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Evet, Tanrı'nın oğlu odur. Yahya onu gördü. Kutsal ruh onun üzerine indi ve orada kaldı. Çünkü o Tanrı'ydı ve Tanrı'nın oğluydu ve beden almıştı ve aramızdaydı. Ve o anda, o zaman Yahya onu tanıdı ki çocukluğundan beri kuzen olarak tanıdığı ve sevdiği İsa Mesih aslında Tanrı'nın oğludur. İşte bizim anlayacağımız ve anlamamız gereken şey bu. Mesih'in gerçek kimliğini tanıyor muyuz? Yahya gibi bir anda görmemiz mi gerekir, yoksa buna iman ediyor muyuz? İsa Mesih Tanrı'dır ve Tanrı'nın oğludur. Bizim için önemli olan nokta bu. İşte Yuhanna kitabı bunun için yazıldı. Ve bize anlatacağı şeyi de ilk başta zaten söyledi. Bu bir tanıklıktır. Çünkü Tanrı yeryüzüne geldi. İnsan olarak aramızda bulundu. Ki ona iman eden hiç kimse mahvolmasın. Kurtuluşu bulsun. Ve ait olduğu yere, göklerdeki Tanrı'nın tahtının yanına geri dönebilsin. İnsanları kurtarmak için, onlara kendini feda etmek için İsa Mesih yeryüzüne geldi. Buna tanıklık etmektir Hristiyan olmak. Buna tanıklık etmektir. Yahya bunu yaptı. Ona kutsal ruhun geldiğini görünce ancak tanıdı. Ama biz bu değerli yazılardan ve Tanrımızın aramızda kutsal ruhu aracılığıyla bizlerle bulunduğu için biz ayrıcalıklıyız ve tanıyoruz ki İsa Mesih, evet, Tanrı'nın oğludur. Tanrı'nın oğlu odur kardeşler. Yaratılışın amacı odur. Kurtarıcı odur. Ve bizler için kanını akıtan odur. Hani kurban keserler, yakında kurban bayramı gelecek ve hayvan boğazlarlar. O hayvanın kanını bazıları alınlarına sürer. Bazı yerlerde yapılır. Bu yabancı kardeşler de belki görmüştür. O gün için alınlarında Hintli gibi kan iziyle gezer insanlar. O kurban kestiğini gösterir. Ama şunu söyleyeyim ki İsa Mesih'in kanı da bizim alnımızdadır. Ve o silinmez. O iz bizim İsa Mesih'e ait olduğumuzu ve onun tarafından kurtarıldığımızı gösterir. Onu Tanrımız bilir, melekler bilir ve tabii ki kötü varlıklar da bilir, görür ve sokulamazlar. Çünkü üzerimizde İsa Mesih'in izi durur. Onu tanıdığımızı, ona ait olduğumuzu gösteren, kimliğimizi ona verdiğimizi, onun kimliğinde bize verdiğini gösteren o işaret, o kan İsa Mesih'in çarmıh üzerinde akan kanıdır. Onu tanıyanlar o izi, o işareti üzerinde taşıma ayrıcalığı da sahiptir. Ki o işaret kurtuluşun işaretidir. Tanrımızın huzuruna döneceğimiz günün işaretidir kardeşler. Evet, İsa Mesih bizler adına ölümü öldüren kişidir. Yoksa biz ölecektik. Ama İsa Mesih öldü ve o karanlığın güçleri, ışıktan hoşlanmayanlar, amaçlarına ulaştıklarını sandılar. İsa Mesih'i mezara gömdükleri zaman sevindiler, oldu bitti dediler. Ama olan şuydu, İsa Mesih'i öldürmek istiyorlardı ama İsa Mesih ölümü öldürdü. Ve mezara ölümü bıraktı ve çıktı. Bizler için. Bizlerin ölümünü de o mezarın içinde bıraktı. O yüzden İsa Mesih'e iman eden mahvolmayacaktır. Ve Tanrı'nın krallığında yer alabilecektir. İsa diridir ve yaşayan Tanrı'dır. O ölmedi, mezardan çıktı, ölümü öldürüp de çıktı. Ki insanlık onu tanısın, bu mucize aracılığıyla yeryüzündeki gerçek kimliğini, yani kurtarıcılığını, yani Tanrı'nın oğlu olduğunu görelim, iman edelim ve onunla birlikte olalım diye. Ve İsa yaşıyor ve geri gelecektir. Nasıl ki Yahya onu gördü, gene geri gelecek ve bütün insanlık bu sefer görecek. Ve o zaman yaşayanın dediği gibi bizleri, biz imanlıları kollarına alacak, bağrına basacak ve ölümün ötesindeki o ebedi ülkeye, Tanrı'nın krallığına, yemyeşil çayırlara bizleri götürecek. Ve orası asıl vatanımız olacak. Hamdolsun kardeşler. İşte bugünkü konumuz da buydu. İsa Mesih Tanrı'nın oğludur ve Tanrı'dır ve beden alıp aramızda yaşadı. Çünkü günahlarımıza kefaret olmak üzere öldü, ölümü yendi, dirildi ve tekrar geri gelecek. O güne kadar bize düşen iman, umut ve sevgi. Bunlarla yaşayacağız kardeşler. Elbette ki dünyadaki işimize, görevimize devam edeceğiz. Ama bileceğiz ki İsa Mesih geri gelecek. Bütün görkemiyle, bütün yüceliğiyle geri gelecek ve biz kuzularını yeryüzünün her yerinden toplayacak. Hamdolsun. Şimdi bunun için lütfen dua edelim. İsa Mesih'in gelişi için ve bizleri kurtarışı için şükranlarımızı sunalım. Hamdolsun kardeşler. Tanrı sizleri korusun.